Değer yaratmanın formülü. Tasarım odaklı düşünme.
Merhaba, ben Mete Ürsever, Değer Yaratmanın Formülü Podcast'ın ev sahibiyim. Sinema kulübümüzün 8. buluşmasında Para Avcısı ya da orijinal adıyla Wolf of Wall Street adlı filmi konuştuk. 2013 yılında gösterime giren Martin Scorsese'nin yönetmenliğini yaptığı başrolünde Leonardo DiCaprio, Jonah Hill ve Margot Robbie, Barbie filminden tanıyacağınız, yer alıyorlar. Film Jordan Belfort'un gerçek hikayesine dayanıyor. Rezilcesine çılgın bir hayat yaşayan zengin bir borsacıya yükselişinden suç, yolsuzluk ve FBI tarafından tutuklanmasına uzanan bir hikaye. Filmin meşhur sahnelerinden birinde Matthew McConaughey, Wall Street'ten ve brokerların nasıl para kazandığından bahsediyor. Bu yaptığımız fugazi diyor. İtalyancadan Amerikan İngilizcesine geçmiş bir tabir. Gerçekte var olmayan bir hile anlamında. Biz bir şey üretmiyoruz, müşteriye de para kazandırmıyoruz. Yani kağıt üstünde kazanıyor ama eline bir şey geçmiyor. Çünkü kazandığı paralarla sürekli yeni hisseler aldırıyoruz. Ama kendimiz komisyonlardan nakit para kazanıyoruz diyor. Bu hile ve dolandırıcılık konusundan biz de Ponzi şemalarını, insanların nasıl olup da kandıklarını konuştuk. Filmden ziyade sürü psikolojisinden, insanların nasıl manipüle edildiklerinden konuştuk. Bir de nasıl olup da ülkedeki bunca dolandırıcılığa rağmen bunun gündemi sarsmadığını, kimsenin pek de üstünde durmadığını, hatta neden filmlere konu olmadığını da sorguladık. En sonunda ise toplumdaki görüş ayrılıklarını nasıl karşılamamız gerektiğini tartıştık. Özden Bekir Karataş Üstad hem felsefe hem sosyoloji perspektifinden bu sohbeti yönlendirdi. Biz de Seda Diril Boyraz ve Fatih Yavuz'la küçük katkılarda bulunduk. Şimdi sizi sohbetimizle baş başa bırakıyorum.
Bu dolandırıcılık, dolandırıcının psikolojisi, dolandırıcıların psikolojisi konusunda uzun süre sosyoloji üzerine çalıştığım için özellikle Çiftlik Bank ve öncesindeki Titanlardan başlayarak bununla ilgili bayağı bir, hatta mahkeme süreçleri, sonraki şeylerle ilgili çalışma yaptım. Şöyle söyleyeyim, biraz da siz biliyorsunuz arkadaşlar pek felsefeci taraf olduğu için mitolojide de dolandırıcıların en büyük özelliği hanımefendinin söylediği gibi narsist bir kişiliğe sahiplerdir. Yani evet. Bütün dolandırıcıların ortak özelliği budur. Ve sihirli kelimeleri bilirler. Bu Zeus'un oğlu Hermes'ten başlayarak böyledir. Yani Zeus'un oğlu Hermes kendi kardeşlerini dolandırmıştır. Ellerinden işte sihirli flütlerini almıştır. Yani düşünün ki tanrılar dünyası bile o dolandırılma mağdur ve şey üzerine. Hollywood da dolandırıcıları süslemeyi, yani narsist kişilikleri özellikle 1980'den sonra, yani Reagan neoliberalizminden sonra bütün topluma bu tarzdaki kişilikleri, o filmde oynayan işte Wolf karakteri biliyorsunuz baskın bir karakter, bir dönem bayağı popüler olmuştu. Borsa dünyasında brokerları etkilemişti. Yani böyle olur böyle koparıldı işte.
Yupiler.
Sizinle benim dönemimdeki satış pazarlama eğitimlerinde işte hadi kalemi sat şeyleri Türkiye'de moda olmuştu. Keybiz kollar falan filan moda olduğu dönemlerde böyle işte bize Amerikan tarzı satışlar yapacağız, şeyler yapacağız. O ağızlarla konuşma döneminde, ama orada önemli olan bir futbolcu olabilir veya iş adamı olabilir. O sihirli kelimeler sizi inandırıyor ve oraya götürüyor. Titan, Türkiye'de orta sınıf ve üniversite düzeyindeki üstü insanları dolandırdı. Hani şimdi Çiftlik Banka herkes tukaka yapıyor ya, işte orada diyorlar hani alt düzey insanlar işte garibanları kandırdılar falan filan, cahiller de. Hayır, o dönemki insan profili çok üst düzeydi. Gerçekten üniversite mezunları vardı. Yani Titan'da herkes bağırıyordu. Çünkü bir ortam yaratılıyordu. Hitler'in miting meydanlarındaki ortamın aynısı. Müzik, ses, renk, kokuya kadar ki her şey o ortama göre hazırlanıyor. Ondan sonra siz inanmaya başlıyorsunuz. Hele ekonomik düzen 3. Dünya küreninde çok bozuk olduğu için bu sistem daha şey oluyor. Dünyada da Ponzi sistemlerinin kurulduğu merkezler Dubai, Malezya, Singapur ve Türkiye'dir. Bundan önce İtalya'ydı. İtalyanlar Amerika'ya gittikten sonra daha resmi işte mahvedik, daha böyle kurumsal kurumsal organize işler gibi oldular.
Kurumsal mafya.
Aynı o şekilde döndüler ama bu dünyada böyle. Çin'de geçen sene tam 600 tane Ponzi şeyini yalnız yakalayabildikleri 600 tane çiftlik bank benzeri Ponzi kurdu. Çünkü orada orta sınıf daha yeni oluşuyor. Orada da aynı şeyler işte bizim futbolcular gibi %200'le aylık %200'le dolar toplayıp 300 milyon dolarla kaçıp şu anda bütün Çin polisi falan peşinde bir şey var. O hanımefendi ilkokul mezunu. Yani Çin'deki ilkokul düzeyinden mezun bir holdingde yani temizlik yapıyor. Akşamları girip temizlik yaparken ve müthiş bir para topluyor. Kimse inanamıyor. Ona o parayı verdiğini ve polis ve oranın sermaye sistemi insanları zor ikna ediyor. İhbarda bulunmaları için zor ikna ediyor. Aynı
Aynı
bizde
şey
telefonda
burada da
gelip
oldu.
tabii.
Şeyde de aynı şey burada da oldu.
Tabii.
Yani
Bir tane şeyimiz var, profesörümüz var. Herkese şey yiyin diyor, kolesterol yok diyen bir hanımefendi var. 2,5 saat ikna etmek zorunda kaldılar. Yani parayı illa verecekti. Sistem bunun üzerine kurulu. Yani beyinde it devreye girdiği andan itibaren yukarıdaki ego
ve
ve
süper
süper
ego
egoyu
gidi
devre dışı gidiyor.
devre dışı.
İdibitilli elimizden bırakmamamızın en büyük sebebi bize verilmiş olan sanayi devriminden sonra it bize lazımdır şeyi. Aslında vahşet evrimsel geçirirken it aşağı itilmişti ama sanayi devriminden sonra it böyle daha popüler oldu. Ya şunu yapmak için mi ona muhtaçsın gibi. Çünkü işçiyi yalnız it gücüyle çalıştırabilirsin. Süper
Savaş ya da kaç.
egoyu çalıştıramazsın. Aynen öyle. Yani burada
Evet.
bunu yaşamak istiyorsan bunu yapmak zorundasın. Modu itteyken devreye girer. O yüzden size maaş verdiği zaman lokantası para kazansın diye öğle yemeğini de size işte o sistemde dayatır. Sabah öğle akşam yemek yeme sistemini kapitalist hem parayı verir arka tarafta da lokanta açar öğlen yemeğini. O vermiş olduğu yemeği oradan size öğlen yemeği parası olarak geri alır.
Aynen öyle. Hocam siz bundan bahsederken ben de Storytel'den dinlediğim bir sihirbazın itirafları 4 bölüm şeklinde her biri birer saat o aklıma geldi. Orada da mesela manipülasyon tekniklerinden bahsediyordu. Vakti olan varsa tavsiye ederim. 2x hızla gayet güzel dinleniyor. 2020'de yayınlamışlar. Hani buna benzer bir kitap okuduğuma yemin edebilirim ama hangisi olduğunu çıkartamam. Belki siz çıkartırsınız dinleyince. Mesela aynı şeylerden orada da bahsediyor. Manipülasyon teknikleri işte bizimle mesela şey diyor orada sihirbazla üfürükçünün arasındaki fark nedir? Biz diyor oyun yaptığımızı baştan söyleriz. Amacımız eğlendirmektir ama üfürükçünün amacı seni manipüle edip senden para kazanmaktır. Farklı şekilde para kazanmaktır diye. Yani o aklıma geldi. Onu tavsiye ederim o yüzden ilgilenen varsa dinleyebilir.
Yani bütün sistem bunun üzerine kurulu. Yani manipüle etmeden mesela sosyal bilimlerde okuyan var mı aranızda bilmiyorum da Mete Bey çok meraklı psikoloji oradan söyleyeyim. Bize
Ben
toplum
de çok
olarak
merak.
şöyle de felsefede Aristo da böyle başlar. İnsan sosyal bir hayvandır. Hayır. İnsan bireysel yaşayabilen bir hayvandır. Biz o tarihten beri yani felsefenin başladığından beri Aristo ve Platon'dan beri sanki sürü içinde yaşayarak
Hocam ben
bir
orada
hayvan
birazcık
olduğumuzu
Harari'nin görüşünü doğru buluyorum ama sonuçta Neandertallerle aramızdaki en büyük fark hikaye anlatma gücümüz. Hikayeler etrafında birleşebilme gücümüz olması bana çok mantıklı geliyor. Yani o yüzden çok da hani şey hiç lüzumsuz değil. Evet tek başımıza yaşayabilir miyiz? Temel ihtiyaçlarımızı karşılayabiliriz. Ama tamamen izole olup da akıl sağlığı yerinde olan kaç insanla karşılaşırız bunu bilmiyorum açıkçası. Yüzden
şöyle
biraz orada
söyleyeyim
şey.
mesela, şöyle söyleyeyim. Sürüden ayrılanı kurt kaparı. Kurt söylemişti, sürü her zaman toplu halde durmak zorundadır. Çünkü masal dinlerken ama sürüden ayrılan o kara koyunu hiç kimse görmediği için belki doğada mutlu olarak yaşayıp başka cinslerle veya başka şeylerle veya doğayla bütünleşik olarak da yaşayabiliyordu. O sürüden ayrılmak demek insanların toplu iletişim halinde yaşamasıyla sosyal yaşaması arasındaki problemi biz aşamıyoruz. Özellikle bizim coğrafyada da aşamıyoruz. Sosyal olmak demek bir arada böyle saf tutmak, bir taraftan olmak, sürekli taraf olmak durumunda ve oranın sosyal, o grubun bir parçası olmak durumunda. Grupla hareket etmek. Bu işte bizim ta ilk çağdan beri gelen problemlerimizden bir tanesi. O hikaye anlatmamızda işte o hikayecilik yönümüz, o masalı dinlerken arkada eksilenleri hiçbir zaman hatırlamıyoruz. Ve bunun en güzel örneği Mete Bey mesela. Mete Bey uyum sağlamış olsaydı Derya diye bir grup kurulmamış olacaktı. Yani herkesin kesinlikle yapmış olduğunu yapsaydı LinkedIn'de şöyle bir şey olacaktı. Yazacaktık birbirimize. Mete Bey'le beraber ay Mete Bey çok güzel paylaştınız. Ya böyle bir fikir de vardı falan filan. Ama Mete Bey orada Mete Bey o grubun içindeki kara koyundu. Yani ilk çıktığı günden beri ben biliyorum, o yolculuğa çıktığı süreçte bir iki defa telefonda da konuştuk, bir türlü şey olmadı. Ama işte o kara koyun. Bakın Mete Bey kara koyun ayrı bir şey kurdu ama sosyal o iletişim şeyinden hiç kopmadı. Bakın yine onu yaşadı. Biz o bir tarafta çok güvenli. LinkedIn'de güvenlisiniz. Yani şey olursa biraz da kendinize troll oluşturabilirsiniz. Biri size şey yaptığı zaman sizden daha önce böyle saldıranlar böyle şeylerle böyle koruma duvarında yaşarsınız. Ama o arada kimler gidiyor, kimler şey oluyor? Doğal seçilim, evrimsel süreç içinde böyle oluyor deyip geçiştiriyorsunuz. Biz insanlar olarak şeyi, o narsist kişiliklerden kurtulup manipülasyondan kurtulmanın en güzel yolu bir şeyi gözden geçirmemiz gerekiyor. Kabullerimizi gözden geçirmemiz gerekiyor. O kabuller bizi çok büyük zorluyor. Hani Freud diyor ya, idi devreye geçiren tek şey o kabullerdir diyor. Yani Freud orada onu söylüyor. Yani Freud bir psikanaliz yaparken sürekli olarak o çevrede yaşanan insanların şeylerini, hele bir de gelen bir Yahudi ise çok iyi biliyor. Çünkü kendi doğası içinden neler oldu bildiğini. Histeri bir kadın geldiği zaman onu görmüş olduğu rüyalarla bir ne bileyim Parisli bir kadının gördüğü rüyalar bile birbirinden farklı analiz ederken onu yakalayabiliyor. Biz o sürünün içinde durup durmak yerine dışarıda rüyalarımızı değiştirmek durumundayız.
Freud'un çoğu şey temel şeyi yanlışlandı. Özellikle sadece hasta olan insanlarla çalıştığı için hani normal olanı tespit etmek konusunda yetersiz olduğu çoğu makaleyle yanlışlandı
evet,
benim bildiğim
evet
kadarıyla.
Doğru söylüyorsun.
O
onun
yüzden
temel sistemi şeydir. Yani biliyorsunuz şeyler Young şeyine daha çok fazla döndüler. Hı-hı. Çünkü Freud'un bir de özelliği var. Freud narsist bir kişilikti. Manipüle edebilen bir kişilikti. Freud psikanalizi resmen manipüle etti. Yani 1970'lere gelene kadar Freud manipülasyonu hatta felsefeye, sosyolojiye kadar vurmuş olan şey.
Aynen.
Bunu Erik Fromm kırdı. Yani o Jung şeyiyle, biliş psikolojisiyle yıktı. Sevgi şey yaptı. Freud'unkinde sevgi yoktu. Yani o bir işaretlerden kendi o narsist kişiliğinde doğan sorunların tamamını topluma, yani o günah keçilerin üstüne yüklemek için.
Tabii ya, ama
şeyler
psikanalizde
yaptı.
Tabii hakkını yememek lazım.
Tabii,
psikanalizde
o,
gerçekten ilk başlatan
bütün
oldu.
Tabii.
Şimdi mesela gençler teknikleri vesaireler konuşuluyor. Hani bu teknikler bugün konuşulabiliyorsa o gün popülerleştirmesini de Freud sağladı. Ama çoğu hani argümanı yanlışlandı.
Tabii.
Ki dediğiniz de doğru. Adam narsisti, bence de narsist.
Tabii.
Kitapları da narsistik özellikler taşıyor daha sonradan fark ettiğim zaman. Ama şey sonuçta iyi de öldür hakkını yeme demişler.
Tabii. Bu aynı şey gibi. Trafiğe çıkıyoruz. Abi bu ülkede para var ya. Ya düşün 20 milyonluk bir şehirde yaşıyorsunuz. %10'u ortalamanın üstünde bir hayat seviyesinde olmuş olsa araba sayısını dışarıda düşünün. Yani bir de şeye bakın, metrobüslere binebilen insan sayısına bakın. Ne kadar arttığına bakın. Oraya gelince bakma. Alışveriş merkezleri çok dolu. Tamam dolu. Yiyecek katında yemeseniz bile masalarda oturabiliyorsunuz. Sıcak. Evde doğalgaz yakmamak için gelen kitlenin ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Çünkü bizde araştırma kültürü de yok. Bizde profesörlerin ağzında şöyle bir ifade var. İstatistik söyleyeceğiniz yalanı matematiksel hale getirme yöntemidir. O ne kadar güzel. Ya bu adam bilim yapmış. Yani bir oran orantı var, permütasyon var, kombinasyon var, değil mi? Bir sürü hesap kitap şeyi var. Ama bizde her şey böyle çok kolaycı. Yani bir durum oluyor. Ya Amerikalılar çok kötü. Ya bak, Amerikalıların yapmış olduğu bir filmi konuşuyoruz burada.
Evet. Bir
Bizde
filmden nerelere geldik? Konu filmden çok
Seda
çok
Hanım, ama bakın.
gitti.
Bakın Seda Hanım, onlar yaşamış oldukları, o borsa şeyinde yaşamış oldukları 2-3 olay var. İşte Netflix'te de var bir sürü o.
Evet.
Bakın biz 1980'den bugüne kadar kaç tane Ponzi yaşadık biliyor musunuz? Biliyor musunuz rakamsal olarak?
Yani
176 tane.
vardır, evet.
176 tane. Biz geçen hafta arkadaşlarla beraber hesap ettik. Rakamsal olarak ne kadardı? Tahmininiz var mı? Yani bir rakamsal olarak ne
Milyar
kadardı? Biz
dolarlardır.
tabii.
şöyle söylüyorum. 16 milyar dolara denk geliyor. Bugünkü parayla. Türkiye'den bir şekilde toplanıp gitmiş olan para ve nereye gittiğini bilinmeyen para miktarı 16 milyar dolar. Bakın bizim sinemacılar film yapıyorlar mı? Bizim tiyatrolarda bu şey yapılır mı? Yazın dünyasında bir şey. Ya gidiyor, geliyor. Ya Konya'da böyle bir olay yaşanmış. Bir tane tekstil atölyesinde ovalık bir çocuk bütün Konya'yı, Yozgat'ı, Çorum'u, Ankara'yı dolandırmış. Ya bunun filmi yapılmaz da. Ya bunu şöyle söyleyeyim ben size. Hollywood'a verin. Size 15 serilik film serisi çıkartır. Ama
Dizi
bizde şey,
dizi.
yani bizde şey yok. Yani bizde onlar umursamaz. Gözden. Biz bir de kendi ayıplarımızla yüzleşmek istemiyoruz. Bakın
Evet.
herkes dolandırılmıştır.
Evet.
Özden Karakaş dolandırılmamıştır. Mete Bey hiç dolandırılmamıştır.
Bir
Halbuki ilk önce biz
arkadaşım için
dolandırılmışızdır.
soruyorum.
Aynen öyledir. Toplum neyse filmleri de odur. Bizim filmler, biz işte şive esprileri yapalım. Birbirimize bakın bizi şu yeni toplumun halini yeni komediler var. Çok rahatsız oluyorum. Ama toplumun halini gösteriyorlar. Bakın 1980'lerde insanlar küfürlü konuşmayı abes şey karşılarken bugün Hasan Can mıydı çocuğun adı? Hasan Can
Evet.
için 3 ay sıralarda bekliyorlar ve özel ricayla eşinin yanında, kızının yanında kendine küfür etsin diye, Hasan Can ona hakaret etsin diye oralara gidip gülüyorlar. O kadınlar veya o erkekler en ağza alınmayacak sözlerle artık o kadar normalleşti ki.
Evet.
Yani ne olacak bu normal hayatın? Normal hayatın içinde küfür var. Küfür vardır ya. Şey var, insanın deşarj olmasının yöntemini, ama onun bir sınırı vardır. Bizim zamanımızda huysuz rejim vardı. Zenginler kendi egolarını tatmin etmek için giderlerdi. Masayı kurarlardı Günay'da. Seyfi Bey çıkardı. Onları saydırırdı. Giderdi. Şimdi artık toplumun alt kesimleri bile kendilerine hakaret edilsin diye aynı şeyi.
Evet.
Nitel toplumdan nicel topluma geçtiğimiz zaman Wolf gibi şeyleri daha çok seyretmeye başlayacağız. O kişi karakterler, narsist karakterler artık bizim
Alkışlanır
önderimiz
olacak.
olacak. Tabii.
Evet.
Kutsal Hoca'nın bir şey de söyleyeyim. Bakın, Voltaire de söylüyordu galiba, tam hatırlamıyorum ama kişilerin söz söyleme ve fikirlerini beyan etme hakları için savaşır. Gerekirse ölür. Ama ne olur şu ben senin fikrine saygılı mı? Fikir söyleme hakkına saygılı olun ama kimsenin fikrine saygılı olmayın.
Sayın.
Yani bizde karıştırılan bu. Ben senin fikrine saygılıyım. Ya böyle bir saçmalık yok. Kimse kimsenin fikrine saygılı olmak zorunda değil. Bakın Mete Bey'in yapmış olduğu işe, Mete Bey'in kişiliğine saygı duymanız ayrı bir şeydir. Ama her fikre, ya onun fikrine de saygı duyuyorum. Hayır. Fikrine saygı duymadığım için, yani o saygı şeyi olmadığı için benim de kendim fikrim var ve onu beyan edeceğim. Onun da benim söyleme hakkıma saygı duyması lazım. Ama benim fikrime saygı duymasını bekleme durumum yok. Bizdeki o saygı iki şey var. Bizde saygı ve hoşgörü kelimeleri. Bakın,
Netameli bir konu.
saygı biliyorsun tabii. Saygı etiği ilgilendirir. İlgilendiren bir tabir ve bilimle alakalıdır yine. Hoşgörü doğmanındır. Bir din öbürü şeyi hoş görür. Hoş görmek nedir biliyor musun? Ona karşı himmette bulunmak. Ona karşı bir jest ve
Tolerans, evet.
tabii o toleransın sınırını ona hoşgörüde bulunan biriler. Bakın. Evet. O hoşgörüyü ne zaman kaldıracağını bilemem. Aynı narsistin sizi ne kadar süre seveceğini ve o işi bittikten sonra sizi nasıl ezeceğine onun karar vermesi gibi. Bu da öyle bir şeydir. Hoşgörü doğma hayatı ahlaka aittir. Ahlaklı sınırı ahlakı belirleyen biri. Etik evrensel bir kuraldır. Saygı. Mete Bey'in bir konu hakkındaki görüşü bana çok terstir. O görüşten nefret ediyorumdur. Ama Mete Bey'in o fikrini söylemesiyle ilgili olarak hakkını gasp ettikleri zaman ondan belki daha fazla mücadele etmek, onu konuşmasına saygı duymak onun en büyük hakkıdır. İşte o saygı orada kurulması gerekiyor. Biz işte nerede saygı kuracağımızı, nerede fikirsel tartışma yapacağımızı bile unuttuk. Bizim ortaokul ve liseye giderken ben bir de meslek lisesinde okumama rağmen münazara vardı, tartışma şeyleri vardı. İşte okullar bir araya gelirlerdi, tartışma yaparlardı. Bakın fikirsel şey de şöyle. Fikri sabit artık. Abi ne söylersen söyle. Ben fikrimi değiştirme. Yani münazaralarda biliyorsunuz puanlama vardı. Yani birinin fikrinde galip gelen olurdu. Uzlaşma, arabuluculuk sistemi, diplomasi de budur. Masaya oturursunuz, herkesin kendi fikirleri vardır. Ortak bir noktada buluşuruz. Biz artık şey yapmıyoruz. Karşılıklı olarak münazara yapmıyoruz. Birbirimizle taraf, sen ne söylersen söyle, kulak kapalı, ben ne söylersem söyleyeyim. Ama şu var, ben senin fikrine saygılıyım. Ya bu ikiyüzlülük, iyi o zaman Hitler'in fikirlerine de saygı duyalım. İşte ne bileyim, bugün İsrail şey yapıyor, o da bir fikir, ona da saygı duyalım, şuna da ya fikre saygı duymayacaksın ki.
Evet. Söyleme hakkına saygı.
Eğer Hitler konuşmak istiyorsa, konuşamıyorsa Hitler konuşsun diye onunla, ya bunun konuşma hakkı var diye ona saygı duymak, onu dinlemek zorundasın. Ama Hitler'in fikrine abi ben buna saygı duyduk da ne oldu, işte bütün dünya saygı duydu, fikrine saygı duydu, başımıza gelen bunlar oldu.
Hocam ben orada şöyle bir cümle kullanıyorum genelde genç arkadaşlarımla konuştuğum zaman, bu noktada biz de çünkü evet, bazen şey yapıyoruz. Seni anlıyorum ama sana hak vermiyorum diyorum ben.
Aynen öyle yapmak durumundayız.
Yani bir yerden mi duydum, kendim mi uydurdum çok emin değilim. Ama seni anlıyorum ve ama sana hak vermiyorum dediğim zaman genelde sorun çözülüyor. Çünkü hak ver yani şey sana fikrine anlıyorum, saygı duyuyorum de, evet, ya anlıyorum ifadesini evet, almadığı zaman şey yapmıyor.
Anlatmaya devam ediyor. Evet.
En son şunu söyleyeyim. Seni anlıyorum ama sana hak vermiyorum. Yani seni anlamam, senin ne de söylediğinle ilgili bir sıkıntım yok. Ama buna katılmak zorunda değilim.
Yabancıların dediği gibi let's agree to disagree diyorlar.
Aynen öyle.
Doğru olabilir. Belki oradan gelmiştir olabilir.
Bu podcast'te değer yaratmanın çerçevesini oluşturan davranış bilimi, kişisel gelişim, girişimcilik, pazarlama ve inovasyon alanlarından, yurt içinden ve yurt dışından bilim insanlarına, akademisyenlere, tasarımcılara, iş insanlarına, danışmanlara ve eğitmenlere değer yaratma formüllerini soruyorum. Amacım Türkiye'de değer yaratmaya çalışan kişilere konuklarımın deneyimlerinden ilham vermek. Hatta ilham vermenin ötesinde elimden geldiğince bu yolda kolaylaştırıcı olmak istiyorum. Bu amaçla kurduğum kitap ve sinema kulübüne, verimlilik ve üretkenlik alanındaki uygulamalar hakkında bilgi alışverişinde bulunduğumuz dijital akıl kulübüne katılabilirsiniz. Eğer kariyerinizde bir değişiklik ya da mevcut işinizde kendinizi geliştirmek istiyorsanız, farklı disiplinlerden, kafa dengi, öğrenmeye açık insanların birbirlerinin gelişimine, üretimine, destek, ortak olma taahhüdüyle bir araya geldiği derya toplumumuza katılabilirsiniz. Tüm bu topluluklar hakkında daha fazla bilgi almak ve kayıt olmak için açıklamalarda linkini bulacağınız Patreon sayfamı veya meteyurtsever.com'u ziyaret edebilirsiniz. İş yerinizde tasarım odaklı düşünme yaklaşımıyla problemlerinizi yeni bir bakış açısıyla çözmenizde size nasıl yardımcı olabileceğimi öğrenmek için ise info@meteyurtsever.com'a mesaj gönderebilirsiniz. Bu podcast'i beğendiyseniz lütfen arkadaşlarınızla paylaşmaktan, takip almaktan ve değerlendirme bırakmaktan üşenmeyin. Eleştiri, beğeni ve önerilerinizi bekliyorum ve şimdiden teşekkür ediyorum. Tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın, hoşça kalın.